الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين محترم kardeşler birkaç haftadır evlerin ıslah edilmesi yani evlerin düzeltilmesi ile ilgili olan nasihatleri işliyorduk. Bugün inşallah son dersimiz bu konuyla ilgili olan. Yani her bir Müslüman evini nasıl ıslah edecek, nasıl düzeltecek, gerek kendisini, gerek aile efradını ve gerek yaşamış olduğu, yani vaktinin büyük bir bölümünü geçirmiş olduğu evini Allah'a razı olacağı şekle nasıl koyacak bu konuyla ilgili olan nasihatleri işliyorduk. En son işlediğimiz ev hanedanı, ev halkı arasında olan yani hatalar, kusurlar, günahlar, eksiklikler olduğu zaman başta baba tabii sorumludur. İkinci derecede anne sorumludur. Ve bu hataların düzeltilmesi vaciptir. Her bir Müslüman bundan sorumludur. Zaten başta baba, ikinci derecede anne evden sorumludur. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi. Her biriniz çobansınız ve her biriniz güttüklerinizden sorumlusunuz. Buyurduğu için başta baba sorumludur, ikinci derecede anne sorumludur. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte evinde hatalar olduğu zaman, günahlar olduğu zaman, yanlışlar olduğu zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın işte nasihat ettiği, düzelttiği, hatta yeri geldiği zaman da tavır yapıp onlardan küstüğü rivayetleri geliyor. İmam Ahmed'e rivayet ettiği hadiste كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ اِذَّا طَلَى عَلَى اَحَدٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كَذِبَ كَذْبَةً Baktı ki ev hanedanından birisi bir yalan söyledi mi, uygunsuz bir şey yaptı mı, لَمْ يَزَلْ مُعْرِضًا عَنْهُ حَتَّى يُحْدِثَ تَوْبَةً Allah'a tövbe edene kadar diyor ondan yüz çevirirdi diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir tavır yapardı. Tabii bunun etkisi var. Yani bir ceza çeşididir ve cezaların ağırlarındandır aslında. Özellikle baba sevilen bir şahsiyet olduğu zaman evde, evdekiler hata yaptığı zaman, günahta ısrar ettikleri, bazı günahlarda böyle ısrar ettikleri zaman onlardan yüz çevirmek, bu da bir ceza çeşididir. Tabii değişik cezalar vardır. Artık yerine göre, durumuna göre, kişinin yaşı ve durumuna göre tatbik edilecek cezalar vardır. Tabii cezalarda asıl olan nedir? Düzeltmektir. Yoksa karşı tarafa eziyet değildir. Önemli olan onu düzeltmektir. Aleyhisselatü Vesselam da yüz çevirilmiş. Ta ki o kişi tövbe edene kadar. Baktı ki tövbe etti artık. Anladı hatasını, ondan sonra ona ne yapardı? Dönüş yapardı. Bu bir çeşit cezalandırma yani yöntemidir. Böyle bir şey de uygulanabilir. Yani illa her hatayı düzeltirken işte döverek, hatta dövme aslen güzel karşılanmamış İslam'da. Son çare olarak gösterilmiş. Yani Allah-u Teala erkeklere son çare olarak bunu göstermiş. Yoksa bunun mukaddimeleri var. Mesela hanımıyla kişi sorunlar yaşadığı zaman ve ısrarcı oluyorsa başta tabii nasihat, güzel değil, işte onu düzeltme yollarına girip yani her türlü şeyi uygulaması lazım, yöntemi. Baktı ki nasihat yöntemi fayda etmiyor. O zaman yatağı ayırma, işte ondan yüz çevirme, bu yarat Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı yöntem. Ve bu da çözüm getirmezse son olarak işte tabii sakatlamadan, yaralamadan dövme ruhsatı vardır. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dövmemiştir. Böyle bir ruhsat var ama Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey yapmamıştır. Bizim için en güzel örnek Resulullah'tır Aleyhisselatü Vesselam. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ Allah'ı ve ahiret gününü umanlar için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da sizin için güzel örnekler vardır. Ve onun dönemindeki işte kadınlar olsun, çocuklar olsun, onlar da beşerdi, onlar da bizim gibi yani beşerdiler, insandılar. Bunlar uzaydan gelme insanlar değil. Tamamıyla yani Allah tarafından tedip edilmiş böyle dört dörtlük insanlar değillerdi yani. Beşerdiler yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile yeri gelmiş hata yapmış. Beşer olduğu için. Unutmuş, hata yapmış. Beşer olması sebebiyle. Tabi günah işlemez diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem masumdu. Yani günah işlemekten korunmuştu. Fakat hataya muarızdı, unutmaya muarızdı. Mesela bir ara namazda unutuyor. 4 rekatlık namazda 2 rekat kılıyor, selam veriyor. Tesbihat için oturuyor. Sahabe-i kiram ya Resulullah diyorlar. Namaz mı kısaldı yoksa sen mi unuttun? Ne namaz kısaldı diyor ne de ben unuttum. Ya Resulullah diyorlar biz 2 rekat kıldık. 4 kılmadık. 2 mi kıldık diyor. Evet ya Resulullah. Hemen kalkıyor 2 rekat daha kıldırıyor sahabeye. 4'e tamamlıyor. Beşer yani unutabilir. Ya da mesela kendisine işte bal şerbetini haram kıldı. Kendine yasakladı. Allah-u Teala hemen uyarı gönderdi. Ya eyyüven nebiyyü lime tuharrimu ma ahallallahu leke tebteghi merdate ezvacik. Ey peygamber hanımlarının rızasını kazanmak adına niçin Allah'ın sana helal kıldığı şeyi kendine haram kılıyorsun? Orada hata yaptı. Daha sonra ne yaptı? Dönüş yaptı. Yani beşer olması sebebiyle içtihadi hatalar sudur edebilirdi. Tabi sahabesi zaten masum değillerdi. Aile hanedanı da masum değil. Bizim gibi insandılar. Yeri gelmiş Hazreti Ayşe ile de tartışmış. Küsmüş. Öbür hanımlarıyla da sorunlar yaşamış. Hatta öyle sorunlar yaşadı ki aleyhissalatü vesselam hanımlarıyla en son boşama derecesine geldi. İsterseniz sizin mehirlerinizi artık şeylerinizi vereyim. Yani hak hukuk neyse vereyim güzel bir şekilde sizi boşayayım. Ama yok boşamak istemiyorsanız yani benimle yaşamak istiyorsanız benim hayatım böyledir. Ben değiştiremem. Yani nafaka olarak bundan daha fazlasını istemeyin. Daha değişik yani şeyler benden istemeyin. Benim hayatım bu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam normal insanlar gibi davranamazdı. Ya da dünyaya böyle açılıp da bolluk içerisinde yaşamaktan nefret ederdi Aleyhisselatü Vesselam. Sahabe arasında muhtaç insanlar varken onun lüks hayat yaşaması hatta muhtaç olmasalar dahi dünyaya değer vermiyordu Aleyhisselatü Vesselam. Zühd hayatı yaşamıştır. Ve eşlerine ağır gelmiştir. Düşünün öyle bir durum olmuş ki artık isterseniz boşayayım, isterseniz böyle hayata devam edersiniz diye muhayyer bırakmış bütün hanımlarını. Sorunlar yaşamış Aleyhisselatü Vesselam. Hatta bazı rivayetlerde günlerce evlere gitmemiş. Yani. En son tamam demişler ya Resulallah biz bu hayata artık razıyız. Biz Allah'ı ve ahiret gününü ve seni istiyoruz. Tamam dünyalık şeyleri istemiyoruz. Aleyhisselatü Vesselam da tedip etmiş. Ama dövmeden tedip etmiş. Terbiye etmiş ama dövmeden terbiye etmiş. Demek ki dövmeden de insan terbiye edebiliyor. Zaten aciz insanlar hemen dayak atma yönüne gidiyorlar. Aciz olan yani sabrı olmayan, tahammülü olmayan hemen işi böyle kökten çözmek isteyen o da tabii çözülmez. O anda zahiren çözülmüş gibi olsa da sürekli bir çocuğa dayak atın o çocuk arsız olur. Ve daha kötü şeyler de yol açabilir. O yüzden yani özellikle değişik cezalar vermek ve bu cezalardan bir tanesi de yüz çevirmek ondan erat etkili bir terbiye etme yöntemidir. Başka bir nasihat Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اَلِّقُ السَّوْتَ حَيْثُ يَرَاهُ اَهْلُ الْبَيْتِ Ev hanedanının göreceği bir yerde sopa asınız diyor. فَاِنَّهُ اَدَبٌ لَهُمْ Onlar için daha terbiyede etkilidir. Sopanın asılması da bu da nedir? Sünnettendir aslında. Tabi bu maalesef terk edilmiş, unutulmuş olan bir sünnet. Tabi şu anlama da gelmez. Yani her zaman sopa elinde olsun ve her kusurda, hatada sürekli dayak at, sopayla vur değil. Aleyhisselatü Vesselam sopayla vurmamış. Ama sopanın da bir etkisi var. Tabi götürüp salonda da misafirlerin geldiği, herkesin gelip geçtiği yerlerde asılı yani oraya as da denmiyor. Ev hanedanın göreceği yer. Artık salon mu olur, öbür oda mı olur? En vehim mutfak mı olur? Yani ev hanedanı görsün. Etki ediyor. Yani demek ki hani burada bir kural var, bir disiplin var. Böyle herkes rastgele istediği gibi yapamaz. Yoksa cezası vardır. Bu işin cezası yani ceza yani orada bir cezanın olduğunu ne yapar? İnsana hissettirir. Bunun faydası vardır. Yani Aleyhisselatü Vesselam muhakkak ki bizlere faydalı olan şeyleri tavsiye etmiştir. Abes olan bir şeyi tavsiye etmez. Yani bunda, bugünden itibaren şey yapabilirsiniz. Güzel sopa ayarlayıp evde asabilirsiniz. Bunun da etkisi var. Evet. İmam Tabarani rivayet ediyor. Sahih olan hadis. Evde sopa asılmasıyla ilgili olarak. Başka bir nasihat diyorlar ki evde var olan münkerleri engellemek lazım, uyarmak lazım, onları durdurmak lazım. Her bir evde münkerler düşebilir. Mesela münkerlerden bir tanesi evlere mesela mahrem olmayan kimselerin gelmesi. Diyelim ki erkek yoksa evde, akrabalardan mahrem olmayanlar var. Tabi akrabalar mahrem ve namahrem diye ikiye ayrılır. Mahrem yani ebediyen evlenmesi haram olan kimseler. Bunlara mahrem deniyor. Bunlar kadın yanına gelebilirler. Yani kişinin annesi, teyzesi, halası, ninesi, yeğeni mesela. Bunlar mahrem olan kimseler. Yani burada halvet diye bir şey olmaz yani. Ama namahrem ise yabancı olduğu zaman mesela amca çocuğu. Bir kadın için amca çocuğu onun için yabancı hükmündedir. Buna binaen amca çocuğu mesela ve de kocasının kardeşi, eniştesi mesela yani kocasının kardeşi ve de mesela dayısının teyzesinin kocası, halasının kocası gibi akrabalık var fakat yabancı hükmündedir bu erkekler. Dolayısıyla bunlar mesela evde erkek yoksa eve geldikleri zaman iki kişi oldu mu halvet olur. Mesela yani ben abimin evine gittiğim zaman abim evde değilse sadece hanım varsa eve geçip otursam haram olur. Halvet olur çünkü yabancı hükmündeyim. İkincisi ben yabancı hükmündeyim. Yani bana karşı örtülmesi gerekiyor. Örtülü olması lazım. İşte bu gibi akrabalıklarda maalesef bazı yerlerde yani taksirat var. Mahrem olmayanlar evlere rahat girip çıkabiliyorlar. İşte kadınlar onların önünde örtülü olmuyorlar, şeriata riayet etmiyorlar. Buna dikkat etmek lazım. Yani bu asrın en büyük belalardan birisi de bu. Yani maalesef öyle bir örf birçok bölgede, birçok millette oturmuş ki hemen hemen bütün milletlerde var. Akrabalar genel anlamda karışık oturuyorlar. İşte tanıdıklar vesaire şeyler kadınla erkekli karışık ve çok münkerat düşüyor. Haramlar düşüyor. Asıl olan nedir? Kadınların ve erkeklerin ayrı olmasıdır. Hatta akraba bile olsa, namahrem ise asıl olan ayrı oturmaları, şeriata riayet etmeleri. Yoksa bu yönden çok fesat gelir. Hatta aleyhissalatü vesselam, elhamu mevtun diyor. Hamudan kasıt, kişinin yakın akrabaları. Yani bir kadın için kocasının kardeşi mesela, amca oğlu, dayı oğlu gibi, hala oğlu, teyze oğlu gibi de teyzesinin kocası, halasının kocası gibi. Bu gibi kimseler mevtun, ölümdür, hamu. Bunu değişik yorumlamışlar alimler. Buradaki ölümden kasıt nedir, nasıl ölüm? Bazıları demişler ki ölümü getirir. Yani şeriata riayet edilmezse sorunlar çıkar, fuhuş düşebilir, kötü şeyler olabilir ve akabinde ölüm getirebilir. Bazı ailelerde ölümler gerçekleşiyor. Niye? Gizliden dostluklar kurulmuş. Kadın erkek arasında birbirini sevmişler. Evli kadın başkasıyla yani düşünün bir şeyi var, dostluğu var. Allah korusun ve akabinde ölüm getiren, cinayet getiren olaylar oluyor. O yüzden aleyhissalatü vesselam mevtun demiş. Başka bir tefsirde mevtun yani ölüm nasıl kötü bir şeyse bu da kötü bir şeydir yani. Ölüm nasıl kötü bir şeyse insan için bu da kötü bir şeydir. Yani dikkat edin. Ölüm gibi kötü olan şeylere götürür, yollara götürür. O sebeple yani bu şeye de dikkat etmek lazım. Yani halvet olmaması, yani bir erkek, yabancı bir erkek ile bir kadının bir evde ve ıssız bir yerde beraber olmaları halvet sayılmış. Hatta açık alan dahi olsa, mesela piknik gibi bir yerde, dağ başında, ıssız bir yerde de halvet olur. Buna riayet edilmesi lazım. Bir de kadın erkek yabancıların işte ihtilatı. Bu noktada da şeriatta dikkat etmek lazım. Çünkü çok haramlar düşer. Bir de bazı kimselerin ahlakı da bozuktur. Mesela işte erkeklere benzeyen kadınlar var. Ve hatta kadınlara benzeyen erkekler var. Kendilerini böyle benzetiyorlar ve hatta onların ahlakını almışlar. Böyle bir erkeğe muhennet deniyor. Muhennet yani kendini kadın gibi yapan, kadınlardan etkilenmiş, kadınlar gibi böyle hareket eden. Bu tip kimseleri de evden çıkarmak lazım. Aleyhisselatü vesselam yasaklıyor. Bunları çıkartın diyor, barındırmayın. Ahlak bozucu şeyler. Normalde zaten lanet vardır. Yani bir erkek kendisini kadınlara benzetiyorsa, gerek şekil olarak, gerek ahlak yapı olarak konuşması, davranışları, Allah'ın laneti vardır onun üzerinde. Öbür türlü kadın da böyle erkek gibi davranıyorsa, erkek gibi böyle tutumları, davranışları sergiliyorsa ve de kendini erkeklere benzetiyorsa, kısa saç, işte erkek elbisesi, işte onlar gibi hareket etme vesaire şeyler, bunlar hepsi lanete maruz kalan kimseler, fesadı olan kimseler. Bu gibi insanları evlerde barındırmamak gerekiyor. Bir de her bir evin belki yani musibeti olan özellikle televizyonlar, bu da ayrı bir musibet, ayrı bir şeydir. Yani aileleri yıkan, dinlerini, ahlaklarını, çoluk çocuğun ahlakını yerle bir eden. Çünkü genel anlamda bugün televizyonlar, kanallar küfrün elinde. Müslümanlara ait yani neredeyse yok gibi. Çok az, çok nadir. Genel anlamda kafirlerin elinde. Ve kafirler de tabii bu televizyonları aslen kurarken tamamıyla insanların dinlerini, ahlaklarını çökertmek için kurmuşlardır. Hatta Mısır'da bu Cemal Abdülnasır döneminde, yani Seyyid Kutub Rahimahullah'ın yaşadığı dönemde tabii imkanlar çok kısıtlı. Elektrik mesela Mısır'ın güney tarafına gitmemiş, Said bölgesi. Cemal Abdülnasır sırf halkı bozmak için, özellikle Mısır halkının normalde dinine bağlı olan bir halk. Televizyon tabii batı tarafına gelmiş, işte kuzey tarafa gelmiş. Kahire ve yukarı taraf, İskenderiye doğru taraflara getirmişler. Ama güney taraf biraz daha sahravi olan yerlerde bedevi hayatı var. İnsanların fıtratları fazla bozulmamış. Sırf onların fıtratlarını bozmak için demişler televizyonu nasıl sokacağız? Elektriksiz olmaz. O zaman önce elektrik çekeceğiz. Ve 60'lı yıllarda büyük bir çalışmayla bütün köylere elektrik çekiyorlar. Çok ciddi masraflar yaparak ve Allah-u Alem desteklerini de Amerika'dan, İsrail'den alıyorlar, Avrupa'dan alıyorlar. Sırf Müslümanları dinlerinden soğutmak için. Önce elektrik çekiyorlar, ondan sonra televizyonları yayıyorlar. Televizyon ayrı bir musibet. Tabii günümüzde artık internet de çıktı. İnternet de bunun gibi bir şeydir. Yani faydalı yönü olmasıyla beraber bir de felaket yönü de olan. Hatta internet tespitlere göre %85'i mi ne, takriben yani faydasız olan, zararlı olan yönlerde kullanılıyormuş. Düşünün sadece %15'i faydalı kullanılıyor interneti. Dünya üzerinde hani bu dönen ticaretler, işte insan bir şeyler öğreniyor, faydalı şeylerden yani istifade ediyor. Bütün bunlar, bu faydalanma %15'miş. %85 genel anlamda fesat yolunda kullanılıyor internet. Bu kadar tehlikeli bir silah. Bu da yani tehlikeli bir silah. Bu gibi şeylere çok dikkat etmek lazım evlerde. Telefonun da ayrı bir illeti var. Fakat daha tehlikeli yönü de işte bu internete artık bağlı olan telefonlar ve yani neredeyse bilgisayar gibi olan telefonlar, tabii çoluk çocuğun da eline düştü artık. Neredeyse herkeste var olan bir şey. Ve hemen hemen herkesin de cebinde yani interneti de var. Bu gibi şeylere tabii dikkat etmek lazım. Aksi halde ailelerin felaketi anlamına gelir. Bunun gibi evlerde suret gibi şeyler olduğu zaman bunları da tabii gidermek lazım. Mesela tabii heykel vesaire şeyler tamamıyla zaten onlar haram. Elhamdülillah evlerde yok. Fakat suretler bazen olabiliyor. Özellikle bazı elbiseler, bazı işte kumaşlar, bazı şeylerde suret, insan sureti, canlı sureti olduğu zaman tabii bu caiz değildir. Asılı olması, evde olması. Çünkü suret olduğu zaman o eve melekler girmez. Böyle suretler olduğu zaman onları yok etmek lazım. Yani şöyle yapılabilir mesela, bir suret varsa onun kafası karatıldığı zaman veya kesildiği zaman o zaman ağaç hükmüne geçiyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın deyimiyle. Böylece o kullanılabilir yani. Mesela suretli bir şey varsa kafa tarafını işte şey yaparsak, karartırsak ve hatta onu yok edersek o şekilde bu illetten kurtulmuş oluruz. Tabi haç resimleri gibi bir şey varsa, haçı andıran böyle artı şeklinde olan şeyler, bunları da gidermek lazım. Aleyhisselatü Vesselam evinde veya başka bir yerde haç gibi işaret gördüğü zaman bunları ne yaparmış? Bozarmış. Bunları bozmak gerekiyor. Hatta bazen yani farkına varmadan bazı şeyleri de işliyorlar. Özellikle seccadelerde. Ben gördüm bazı kumaşlarda, bazı seccadelerde, bazı halılarda insan biraz dikkat ettiği zaman farkına varıyor. Bu kafirler sinsi bir şekilde haçları ne yapıyorlar? yerleştiriyorlar. Bu gibi şeyler görüldüğü zaman da tabii bunları yok etmek lazım. Münkeri yok etmek lazım. Yine münkerlerden birisi sigaradır. Sigara ayrı bir illettir. Haramlığı zaten meşhur olan, belli olan bir şeydir. Eskiden zararı bilinmediğinden dolayı bazı ulema belki onun hakkında biraz sessiz kalmışlar. O yüzden bir kısmı fetva verirken mekruh diye fetva verirler. Fakat daha sonradan 50'nin üzerinde hastalık çeşidinin sigaradan kaynaklandığı tespit olunca genel anlamda menheci doğru olan alimler hep haram olduğunu beyan etmeye başladılar. Sigaradan tabi uzak durmak lazım. Baba, anne için özellikle yani ta ki çocuklar da alışmasınlar. Ve aynı zamanda dışarıdan gelen kimselerde varsa sigara içenler onları da engellemek lazım. Yani evde içilmemesi lazım, içtirmemek lazım. Ta ki bu kötü ahlak, kötü sirayet aile efradına da geçmesin. Ya da o münker böyle rahat bir şekilde görünmesin diye. Evet, başka bir tavsiye, güzel komşu seçmek de önemlidir diyorlar. Özellikle bir insan bir yere taşınıyorsa, taşındığı yerde yani evden önce, eve bakmadan önce asıl olan komşuya bakması diyorlar. Bu önemli bir şeydir. Hatta kötü komşudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a sığınmış. İmam Hakim'in rivayet ettiği hadiste Allahümme inni a'udhu bike min caris su'i fi daril mukameti. Sürekli kaldığımız yani o mekanda diyor kötü komşudan sana sığınırım ya Rabbi. Ve devamında işte hani bu mukame yani sürekli insanın kaldığı yer genelde orada yaşar. Senelerini orada geçirir. Ama Badiye gibi bir yer olsa yani sahravi bir yer kişi çekip gider yani fazla durmaz. Ve hatta hani göçebe hayatı yaşayanlar vardır. Su için, ot için işte yaz, kış artık şeyine göre, maslahatına göre bir yerlere taşınır. Belki 3 ay, 5 ay durur ondan sonra taşınır gider. Kötü ahlaklı olursa komşu insan biraz tahammül eder kurtulur. Ama sürekli oturduğu yerde bunun sıkıntısını çok çeker. Aile efradı zarar görür. Özellikle ahlakları kötüyse. O yüzden komşu seçiminde de dikkat etmek lazım. Yani evi seçerken de kötü insanların olduğu mekanda seçersek İster istemez ailemize de bulaşacak, bize de bulaşacak. Kötü semtler, kötü insanlar arasında buna dikkat edilmesi lazım. Yani evin seçimi nerede olduğu bu da önemlidir. Terbiye üzerinde. Başka bir nasihat, evlerde olan arızalar, sıkıntıları gidermek gerekiyor. Urdum duymazlık kötü bir haslettir. Yani evin ihtiyaçları oluyor, bazı arızalar oluyor, bazı sıkıntılar oluyor. Bazı erkekler maalesef vurdum duymazdır. Tamam sonra yaparız, sonra hallederiz. Umursamaz. Tabii bir gün, iki gün, bir hafta, iki hafta, bir ay, iki ay, bir sene, iki sene ve genelde bu ileride çok kötü bir şekilde patlak veriyor. Belki boşanmalara sebebiyet veriyor. Belki kavgalara, huzursuzluğa ve birçok sorunlara da sebebiyet verebiliyor. Müslüman bu noktada hassas olmalı. Kendisi yapamazsa yapabilecek birilerini ayarlaması lazım. Yani parasını da ödese de o sıkıntıları evden gidermek lazım. Tamamıyla işte ev bir otel gibi sadece gideyim, yatayım, çıkayım şeklinde olmaması gerekiyor. Çünkü aile fıratından sorumludur. Ve özellikle kadınlar emanettir. Allah-u Teala emanet olarak vermiştir. Onlara eziyet etmek de caiz değildir. O yüzden evlerin ıslahında tamirlik olan şeyler, işte kusurlar, eksikliklerin giderilmesi noktasında da hassas olmak lazım. Yoksa evin terbiyesinde kötü bir rolü olacaktır. Çünkü dövüş ve kavgalara, huzursuzluklara sebebiyet verecek. Yine sağlık konusunda mesela aile hanedanından birileri hastalandığı zaman onunla ilgilenmek, güzel söz söylemek, tabii hasta olan bir kimse güzel şeyler işitmek ister, onunla ilgi yani kurulmasını ister. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aile hanından birisi hastalandığı zaman kâne Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem اِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ diyor hadiste نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوَّذَاتِ Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o hasta olana muavvazat surelerini yani قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ özellikle bu sureleri okur ve onun üzerine üfürürmüş. Bunun gibi tabi rukyede yapmak nedir? Sünnettendir. Bir tedavi yöntemidir. Meşru olan bir yöntemdir. Ve inşallah şifada da etkisi vardır. Çünkü Allah-u Teala وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ buyuruyor. Biz Kur'an'dan insanlara, müminlere şifa ve rahmet olan ayetleri indiririz buyuruyor. Bu ayetler hem maddi hem de manevi şifa kaynağıdır. Hem manevi, yani bizi işte hidayete erişmemiz, Allah'ı tanımamız, ahireti ve Allah'ın bizlere emirlerini, yani dini öğrenmek için, bizim için küfürden kurtulup işte İslam aydınlığına çıkmak için bizim için manevi bir reçetedir. Aynı zamanda maddi olarak da bizim için reçetedir, ilaçtır. Allah'ın izniyle etkisi vardır. Hatta sahabenin bir tanesi, yani sahabeler bir yerde konaklıyorlar bir köyde, fakat köy halkı onları misafir etmiyorlar. Orada misafir olmak istiyorlar. Cimri insanlar onları misafir etmiyorlar. Onlar da köyün biraz işte yan tarafında şey yapıyorlar. Geceyi orada geçirmek istiyorlar. O gece yanlarına geliyorlar köyden. Ve diyorlar ki sizin aranızda rukiye yapmayı bilen var mıdır? Niçin diyorlar? Bizim diyorlar işte kabile reisini akrep soktu diyorlar. Ve erkeklerden hiç kimse yok, fena bir durumda. Yani ona bir çare, bir şeyler yapabilir misiniz? Sahabenin bir tanesi evet ben rukiye biliyorum diyor. Fakat siz bizi misafir etmediniz. Eğer ki bana karşılık verecekseniz gelip okurum. Yoksa okumam diyor. Tam ne istiyorsun diyorlar. O da diyor ki 30 koyun verirseniz ben okurum diyor. Tamam diyorlar, götürüyorlar. O kabile reisine rukiye okuyor ve Allah'ın izniyle şifa buluyor. Ve ona 30 koyun veriyorlar. Sahabenin yanına döndüğü zaman diyorlar ki acaba bu yapmış olduğun şey caiz midir? Yani böyle koyunları alman vesaire. Medine'ye ulaştıkları zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o sahabeye soruyor, sen ne okudun diyor. Ya Resulullah, Fatiha suresini okudum. Aleyhisselatü Vesselam tabii ki o rukiye ayetidir diyor. Ve ya Resulullah diyor, bize işte böyle koyunlar verdiler, helal mıdır, yiyebilir miyiz, caiz midir? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bana da bir pay biçin diyor onlar. Caizdir yani anlamında. Düşün, sahabe 7 defa Fatiha suresini okumuş, Allah'ın izniyle şifa bulmuş. Kur'an'ın hepsi şifadır biiznillah. Hepsi rukiye için olur Allah'ın izniyle. Ama tabi bazı sureler daha etkilidir. Mesela Fatiha suresi, İhlas, Felak, Nas, Ayet-el Kürsi gibi, Emener Resulü gibi, yani ayet ve sureler çok tesirlidir. Yani rukiye okumak da nedir? Sünnettir. Aleyhisselatü Vesselam rukiye yaparmış, okurmuş yani. İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste. Ve özellikle de çorba yapılmasını da şey yaparmış, emredermiş. Hasta olan bir kimse hani katı yemekler vesaire yemediği için çorbanın ona faydalı geleceğini işte Aleyhisselatü Vesselam bildirmiştir. O yüzden ona çorba yapılmasını emredermiş. Yani kısacası hasta olanlarla da ilgilenirmiş. Onlarla da ilgilenmek nedir? Güzel ahlaktandır. Onları sormak, onların işte o acısını şey etmek, paylaşmak, onlar için bir şeyler yapmak, hani tedavi olaraktan bir şeyler yapmak nedir? Sünnettendir. Evet. Son olarak da özellikle çocukları korumak lazım. Akşam vakti olduğu zaman Aleyhisselatü Vesselam diyor اِذَا اَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا سِبْيَانَكُمْ. Akşam olduğu zaman çocuklarınızı artık toparlayın, koruyun diyor. فَاِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ. Çünkü şeytanlar o vakitte her yerde yayılırlar. Akşam olduğu zaman, hava karardığı zaman şeytanların her tarafta yayıldığı ve gezdiği zamandır, o zamanlarda çocukları içeri almak lazım. فَاِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ. Yani geceden bir saat, yani bir müddet geçtikten sonra, tabi eskiden şimdiki gibi saat yoktu. Yani bir müddet geçtikten sonra artık çoluk çocuğu bırakabilirsiniz. Yani özellikle hava kararırken eve almak lazım. Daha sonra karanlık iyice basıp biraz müddet geçtikten sonra dışarı çıkmada bir beis yok. Ama özellikle hava karardığı vakitlerde küçük çocukları evlere almak lazım. Sokaklarda sağda solda bırakmamak gerekiyor. Evet. فَغَلِّقُ الْاَبْوَابَ. Kapıları kapatın. وَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ. Allah'ın ismini de anın diyor. Çünkü Allah'ın ismini anıp eve girdiğin zaman şeytan giremiyor Allah'ın izniyle. Ve özellikle de uyuduğu zaman artık geceleyeceği zaman da وَخَمِّرُوا اَنِيَتَكُمْ وَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ Besmele çekerek diyor kaplarınızın üstünü de örtün diyor. وَلَوْ اَنْ تَعْرِضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا Velev ki üzerine bir şey de koysanız yani bir çubuk gibi bir şey de koysanız hani kapak herhangi bir şey bulamadınız yiyeceklerin üzerini örtmek için hiçbir şey bulamadınız herhangi bir şeyi koyun. Mesela çubuk gibi buna benzer. Vallahu alem buradaki değişik hikmetler var. O hikmetlerden bir tanesi belki mesela böcekler, haşeralar, zararlı mesela hayvanlar yemeğin içine girebilirler. Düşebilirler ama o çubuk olduğu zaman ne yapar? Üstünden geçer. O olmadı mı kabın içine ne yapar? Düşer, kayar. Belki çıkamaz. Yani zehirleyebilir, zarar verebilir. Başka bir hadis var. Senede bir kere bir hastalık iner gökyüzünden. Bir kere senede bir günde bir hastalık iner. Özellikle açık bir kap varsa o yemeğe de ne yapar? Sirayet eder. Bir hikmeti de budur. Yani kapların işte kapatılması yani yiyecek vesaire gibi açıkta kalıyorsa bunları örtmek nedir? Sünnettir. Aleyhisselatü Vesselam tavsiyesidir. Belki bu da olabilir yani illet. Hani hastalığın inmesi. Ya da içine işte haşeraların zehirli belki hayvanların, zararlı hayvanların mesela şey yapması, girmesi gibi. وَاَطْفِعُوا مَصَابِحَكُمْ Ve son, yani bu hadisin sonunda da Bukhari'de gelen bu hadiste ve lambalarınızı, ateşlerinizi de söndürün diyor. Ateş yani bırakmamak gerekiyor. Yanan bir ateş. Yani uyurken ateşi söndürmek lazım. Çünkü tehlikelidir. Yangına sebebiyet verebilir. Aile hanedanına zarar verebilir. Yangın çıkmasına, kişilerin yanmasına sebebiyet verebilir. O yüzden lambalarınızı da söndürün. Tabi eskiden işte lambalar ateşten mum gibi ve işte o fanus gibi böyle lambadan yani ateşten olan lambalardı. Bunların söndürülmesini Aleyhisselatü Vesselam tavsiye ediyor. Çünkü yeri gelir belki mesela fuvaysika diyor. Fare ne yapar? Gelir devirir ve yangın çıkmasına sebebiyet verir. Hatta günümüzde mesela sobalar var. Yani özellikle bu kömür sobaları tehlikeli. Kömür işte atılıp uyulduğu zaman yani iyice daha yanmadan bu kömür yani yanmadan o halde bırakıldığı zaman çok tehlikeli. Ve o belki şey yapabilir yani o sobanın sönmesine sebebiyet verir ve o gaz çıkardığı zaman aile hanedanı ne yapar? Zehirlenir. Hatta haberlerde hemen hemen özellikle kış döneminde her hafta, her iki haftada bir, her gün neredeyse haberlerde çıkar yani. Şu kadar aile ölmüştür, şu kadar kişi zehirlenmiş ölmüşler diye. Ateşin bırakılması yani tehlikelidir. Aleyhisselatü Vesselam o yüzden tavsiye ediyor. Başka bir hadiste لَا تَتْرُكُ النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ Uyuduğunuz zaman evlerinizde ateş bırakmayın diyor Aleyhisselatü Vesselam. Evet, genel anlamda nasihatler bu kadardı kardeşler. Ve belki başka şeyler de olabilir. Yani kişinin başka yerlerde duyacağı, okuyacağı belki başka nasihatler de olabilir. Hikmet müminin yitiğidir. El-hikmetu dalletul mümini, müminin yitiğidir. Nerede bulursa alır. Yani faydalanacağı şeyler. Özellikle bu noktalarda yani ailenin güzel bir İslam üzere yetişmesi, bu ailede böyle İslam'ın, yani İslam terbiyesinin hakim olması, o ailenin Allah yani Allah'a razı olacağı şekilde böyle bir selametle yani işte bu dünyada Allah'a razı olacağı şekilde hayat sürmesi nedir? Önemlidir. Ve bu konularda bu tavsiye edilen şeyleri uygulamak gerekiyor. Sadece kültür olarak sadece işte duyduk, öğrendik yetmiyor. Bunları amele dökmek gerekiyor. Bunları uygulamak gerekiyor. Ve Allah'ın izniyle uygulandığı zaman gerçek mutluluk o zaman görülecektir. Çünkü gerçek mutluluk İslam'dadır. İslami terbiyede, İslami ahlaktadır. Rabbim hakkıyla bu yani İslam terbiyesini kendi nefsinde yaşayan, ailesinde yaşayan, yaşatan ve Allah'a razı olduğu kullardan cümlemizi eylesin. Amin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.